Merhaba sevgili dostlar. Güneşin Sofrası'nın yeni bir bölümüyle beraberiz tekrar. Bugün soframızın konuğu hepimizin yakından tanıdığı yazar ve şair Cezmi Ersöz. Gayet hayatın içinden biri aslında hayatı edebiyatına yediriyor. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk sevgili Burak. Teşekkür ederim.
Nasılsınız?
Vallahi ne olsun, Türkiye gibiyim. Çok isterdim huzurlu olmayı ama maalesef televizyonu açmaktan korkuyorum. Zor, zor bir kış geçiyor. Hem burada İstanbul çok soğudu. Kar bekleniyor. Pahalılığı biliyorsunuz. Millet nasıl geçiniyor? Çok, çok, çok üzülüyorum insanlara. Hak etmedim bu ülke bunu ama sonuçlara katlanacağız. Yanlış seçimler, yanlış tercihler yüzünden. Ülkeyi babasının çiftliği gibi yöneten zihniyetle karşı karşıyayız. Demokrasi yok, hukuk yok, yargı bağımsızlığı yok. Bir taraftan pandemi, omikron, sizin de eşiniz rahatsızlanmış galiba. Çevremde herkes
Evet.
nasibini alıyor bu musibetten. Akıl sağlığımızı koruyalım diyorum Burak'cığım. Ne diyeyim bilmiyorum. Zor.
Sizi bir de kendi ağzınızdan dinleyelim mi, tanıyalım mı? Yani
Aman oraya girme. Ne
ya
oldu? Sen
şimdi
bilirsin.
herkes benimle aynı kavgayı yapıyor bu programda. Bir yazar kendisini anlatamaz diyorlar. Ben de
Öyle.
diyorum
Vallahi
ki
ne anlatayım? Yani ne
ya
anlatayım?
şimdi böyle her kitabın başındaki gibi soğuk soğuk alıştığımız, ezberlediğimiz cümleler yerine direkt kendisinden dinlese dinleyicilerimiz diye.
O topa girmem ben. Sen soracaksın. Okuduklarından, benimle ilgili bildiklerinden derlediğin soruları ben yanıtlamaya hazırım. Benim
Valla
bir 9 40 kadar kitabım var. Şu okuldan mezun oldum. Bunları demenin manası yok.
ya
Hayatın 8
öyle
biyografim var.
Öyle demenize gerek yok zaten. Ben işin
Ne anladım?
açıkçası sizinle ilgili bir şey okumadım ama kitaplarınızı okudum. Yani
Yani kitabımı okuduysan
en çok sizinle ilgili şeyi okumuş oldum aslında bence. Şuradan ben konuya girmek istiyorum.
tamam.
Aslında başta dedim ya, hayatın tam içinden. Yani sizi okuduğumda ben sanki böyle bir dostla sohbet ediyormuşum gibi
Evet.
hissediyorum. Ve bu çok kıymetli bir şey aslında. Çünkü öyle dostluklar yok artık. Yani insan hani kendini derinlemesine açabildiği, işte dışarıya kendini gösterdiği gibi değil de yaralarıyla, zaaflarıyla, işte varoluşuyla, düşmesiyle, kalkmasıyla bir bütün olarak insan kendisini hissettiği, kendisi gibi olduğu durumlar olmuyor. O nedenle yani sizin kitaplarınız bana böyle sayfalar dolusu yazı gibi değil de belki aradığım, belki aramadığım, belki sevdiğim, belki nefret ettiğim dostlar, insanlar çıkardı karşıma. Oradan girmek istiyorum aslında söze. Benim de edebiyata merakım var ve ben genelde şunu savunurum. Yani üreten bir insan bir edebiyatçı. Ya bu bir müzisyen için falan da geçerlidir. Çevresindeki şeyi iyi gözlemleyebiliyorsa ve onu harmanlayabiliyorsa, estetize edebiliyorsa ona çok fazla malzeme vardır. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Evet, güzel bir soru. Doğru. Ben yalın dille, içten bir dille, samimi bir şekilde yazmayı tercih ediyorum. Hayatın içinden derlediğim, karşılaştığım ya da karşılaştığımı düşündüğüm konu, insan, ilişki, ne varsa onları harmanlıyorum gerçekten. Önce kendim sevmediğim yazdığımı. kendim samimi bulmalıyım. Önce bir samimiyet testinden geçirmeliyim. Dikte etmeyi sevmem kitaplarında. Akıl vermem. Öğreten adam olmak istemem. Ne kadar farklı, benzersiz, her şeyi bilen bir insan gibi yazmak ve düşünmek istemem. Evet, zaaflarım var. Ama şunu unutmayalım, en baştan söylemem gereken oydu. Yazarın her yazdığını kendi yaşadığı gibi düşünmek, ya yazar bunları mı yaşıyor, düşünmek doğru değil.
Ben de orada bir parantez açayım mı? Ben kitaplarda verilen karakterler üzerinden dedim. Yoksa size yönelik işte zaaflarınız var ya da başka bir şey demek istemedim aslında. Yani oradaki karakterler üzerinden söyledim. Daha doğrusu insanın varoluşu üzerinden söyledim. Onun sizde ete kemiğe bürünmesi üzerinden söyledim sizin yazımınızda.
Evet, bu doğru. Ama ya bazı kitaplarda biraz öne çıkıyorum. Bazı kitaplarda kendimi bayağı geri çekiyorum. Mesela annelik oyunu bir içime gir ama sigaranı söndürmeden
evet. Çekmişimdir.
Ama mesela Sofran Aşkı Mektup'ta öyle çıkmışımdır. Böyle kitaba göre değişiyor. O anki ruh halim, o anki serüvenim neyi gerektiriyorsa. Bazı kitaplarda beni bulmak çok zor. Çok yakından tanıyanlar ancak anlayabilir neyin ne olduğunu. Ve şu anda bir kitap yazıyorum. Bir sene sonra biter herhalde. Pişmanlık kitabı. Hayatımı masaya yatırdım. Hayatıma giren kadınlar, arkadaşlar, insanlar. Ne oldu? Nereye geldim? İstediğim neydi? Aradığım anlam neydi? Bulabildim mi? Bulamadım mı? Hep bunları tekrar yalansız bir şekilde gözden geçiriyorum. Ama sonuçta edebiyat dediğimiz şey elinde sonunda bir kurgudur, bir düzenlemedir. Yani günlük yazmıyoruz elbet. Günlükleri son kitabımda adı günlükler ama oldukça kurgusal kitaptır. Ha, beni orada arayan bulur isterse ama beni çok yakından tanıması lazım. Tabii önce kendimden yola çıkıyorum. O sonra harmanlanıyor, filtreden geçiyor, başka şeyler ekleniyor, başka insanların özelliklerini katıyorum. Dediğim gibi kahramanlarım çoğu anti kahramandır. Böyle her şeyi bilen mükemmel insanlar yazmayı sevmem. Hayatta öyle bir şey yok çünkü. Hepimiz eksik varlıklarız. Kendimizi
evet.
Arıyoruz. Bulabilene aşk olsun.
Zaten işte, mükemmelleştirmek de bence doğru değil. Yani
zaten mükemmellik faşizmdir.
Kesinlikle.
Mükemmellikten korusun. Kusurlarımız da güzeliz. Yaralarımız da güzeliz.
Yani
sahibimiz yok.
Sonuçta insan hisleri ve bilinci olan bir canlı. Elbette hani belli zaafları ya da belli yönelimleri öne çıkacak ve bunların zaaf olduğu ya da kötü olduğu da neye göre değişir? Yani sonuçta o normları yaratan toplum ve bu toplum o insanlara sormuyor bu normları yaratırken yani. Kendi ihtiyaçlarına göre yaratıyor ve insanları belki eziyor, kişiliksizleştiriyor. Siz o arayışı zaten çok güzel anlatıyorsunuz. Yani benim en çok hoşuma giden yönünüzden birisi o.
Güzel tespitler bunlar, çok doğru.
Yani
şunu görmek lazım, edebiyatçının işi çok zor Türkiye'de. Hele bu son 19-20 yıllık süreçte çok şey değişti maalesef. 200'lü bir toplum olduk. Ondan çok üzülüyorum. Yani karda yürü, izini belli etme diye bir deyim var bizim dilimizde.
Evet.
Her halkı ye ama belli etme. Ama çıkıp bir yazar, bir kanaat önderi, bir sanatçı bunları ortaya çıkartıp insanların yüzüne vurduğunda linç ediliyor, kara listeye alınıyor. Sanki insanlar hiç kötü bir şey yapmıyormuş, herkes çok mahsusmuş gibi. Buna çok üzülüyorum. Biraz insanlar aynaya baksınlar. Toplum bu hale nasıl geldi? tecavüzler, cinsel tacizler, kadın cinayetleri.
Tam oraya değinecektim ben de.
Nerede yaşanıyor bunlar? Yani yolsuzlukta dünya ikincisiyiz. Tacizde dünya birincisiyiz. Nasıl oluyor peki bunlar? Yani o zaman sanatçı mı suçlu bunları yazdığı için?
Ya yani mesela içime gir ama sigaranı söndürme. Evet. Öykünüzdeki o beni çok etkilemişti. Aslında ne yalan söyleyeyim, keşke okumasaydım dedim. Çünkü biraz fazla etkileniyorum. Yani insanın öyle metalaştırılmasından, hani hissiz bir insan gibi davranılmasından ona. Ve bunu iki tane öyküde ben yaşadım ve bir tanesi sizin öykünüz. Birisi de Yaşar Kemal'in Sarı Sıcak'ta bir öyküsü vardı. Yine böyle bir kadın istismarıyla ilgili ama orada tabii ki bir kır köy hikayesi olduğu için hani daha kaba ve işte tecavüz, aslında bu da belki tecavüzdü sizin anlattığınızda. Ve o sahneyi kesinlikle, yani o kadına yaşatılanı ve hani orada kadına tamamen cansız bir nesne gibi davranılması, hissiz bir nesne gibi davranılması, kişiliğinin ezilmesi. Ondan sonra beni en çok etkileyen bu sizin öykünüz oldu. Yani içime gir ama sigaranı söndürme. Yani bilemiyorum, hani keşke okumasaydım dedim bir taraftan. Bir taraftan da iyi ki okumuşum dedim. Ama bu gerçekliğimiz.
Öyle deme. Ama o kadın gerçek değil. Öyle bir kadın yok. Fakat ben birisinden maalesef birlikte olduğu kadına cinsel ilişki kurduğu sırada ve bedenine vücudun mahrem yerlerine sigara söndürdüğü üzerinde. Bunu da böyle çok iyi bir şey yapıyormuş gibi anlatması ve o da şeydi, Esrar Keşfi Herif'ti. Oradan yola çıktım. Sadece bu cümle, onun bunu böyle çok normalmiş gibi anlatması ve bunu yaptığı gerçek tabii belli, yani onu yapmış. Çünkü belli. O cümle beni aldı, öyle bir kadın yaratmaya götürdü. O kadınlar aramızda yaşıyor.
Çok o yüzden yani, gerçek işte o kadın. Aramızda yaşadığı için gerçek.
O kadın yaşıyor aslında yani. Ben onu yaşattım, onu etiklemeye büründürdüm. Evsiz baksız, mesleksiz bir kadın. Çok zor şartlar altında yaşıyor. Yapacağı tek şey orada burada kalmak. Bir an olsun evin tutana kadar, iş bulana kadar ayakta durabilmesi ve gittiği yerlerde, yani evi olmayan insanların, birilerinin yanında sığındık olan, kalan insanların, bunlar kadınsa, özellikle kadınsa başlarına inanılmaz şeyler geliyor. Yani ben hayatı çok dibine kadar yaşamış bir insan olduğum için maalesef bunları okuyacağız tabii ki. Yani okumadan olmaz. Yüzleşmek gerekiyor.
Yani okumasak da kaçamıyoruz sonuçta. Toplumda var olan bir gerçeklik bu.
Okurken, olayları, yaşananları gözümüzün önüne getirirken içimiz acıyacak tabii. Acısı zaten. Biz uykumuz gelsin diye kitap okumuyoruz.
Evet.
Uykumuz kaçsın diye okumuyoruz. Yani ben Dostoyevski okudum. Yani çok genç yaşta. Suç ve Cezayı, Karamazov Kardeşleri. O gün bugündür. Kemal Süreyya'nın dediği gibi ben de uzun uzun kalmadım.
Bende de öyle.
Dünyada yaşamıyoruz. İyi bir dünyada yaşamıyoruz. Kötü bir dünyada yaşıyoruz. Kötülerin kazandığı bir dünya. Özellikle Türkiye. Türkiye'de dinsel baskılar, gericilik, tabular, töreler çok baskın. Dolayısıyla insanların ruh sağlığı çok bozuk bu ülkede maalesef. Ve gelir dağılımı eşitsizliği de var. İnanılmaz, hele şu ara giderek artan derin bir yoksullukla karşı karşıyayız. Her yoksulluk, her ekonomik kriz biliyorsun Burak'cığım, fuhuşu arttırır.
Evet.
Kadınlar, bazı kadınlar, meslek sahibi olmayan, arkası olmayan, koruyan olmayan kadınlar bu işe yöneliyorlar maalesef. kim bilir şu an biz bunları konuşurken şu anda sıcak evlerimizde neler oluyor, neler bitiyor. Bunları yazmak zorundayım ben. Yazarım. Ülkemin acılarına tanık olmak zorundayım. Magazin edebiyatı yapmıyoruz biz burada.
Kesinlikle.
Ya, şimdi anlaşılmayız belki. Bizi yok sayarlar, dışlarlar ama 10 yıl sonra, 20 yıl sonra belki anlarlar, anlayacaklardır diye düşünüyorum.
Ben tarihe not düşüldüğünü düşünüyorum. Yani mesela şu yaptığımız programı bile hiç kimse dinlemese bile onu yaptık ya, o tarihe kaldı. Yani mutlaka diyorum bir yere ulaşacak. Onun için içimiz rahat bu konuda. Yani biz üretmeye devam edelim.
Tabii ama ülkenin atmosferine göre, ülkedeki egemen zihine göre otosansür uygulayıp kendimize, yazar olarak söylüyorum bunu. Eğer kendime otosansür uygularsam bu edebiyatın kaybı olur, benim kaybım olur.
O yüzden o da edebiyat olmuyor zaten.
Efendim?
O da edebiyat olmuyor zaten. Yani sansürlü ne kadar üretebilirsin?
Yani sansür tamam. O sansüre karşı mücadele verirsin. Ama sansürden daha tehlikelisi sanatçının, yazarın kendine sansür uygulaması.
Evet.
Bu çok korkunç bir şey işte. Otosansür dediğimiz o. Ben Sirokan'ın aşkın günlüklerinde bazı şeyleri çok net yazdım.
Evet.
Olan şeyleri yazdım. Ben bunları uydurmuyorum. Ben o kadar deha değilim yani. Bunlar yaşanmış şeyler. Bana da çıkıp birisi ya sen bunları uyduruyorsun, böyle şeyler olur mu falan demesin. Demesin yani.
Kesinlikle.
Yemediğim hakaret kalmadı. Ama bana hakaret edenler, beni aşağılayanların yaşadığı bu toplumda kadınlar öldürülüyor. Çocuklar tacize uğruyor. Vakıflarda işte en son öldürülen, öyle intihar eden çocuğumuz, evladımız. Enes Kara neler yaşadı acaba? Gündeme geldi ama binlerce tarikat yurdu var. Çocuklara kim sahip çıkacak? Enes Kara kaç yaşında intihar etti? Niye intihar etti? Neler başına geldi acaba? Çok merak ediyorum. Tabii üstü örtülüyor, kapanıyor.
Yani çocuk aslında başına neler geldiğini gayet net açıklıyordu. Yani bu toplumda, ya hele onun koşullarında yaşamak zaten çok zor. Yani inanmadığın bir şeye zorlanmak sürekli, bütün yaşam sevincinin öldürülmesi, ki milyonlarca genç bu durumda, yani o durumda bugün.
Tabii. Ya Anadolu'da bir yerde, nerede bilmiyorum, adını vermeyeyim şehrin, yanlış anlaşılır belki ama tam hatırlayamıyorum zaten. 20 adam, çoğu evli, aile babası, bir kızcağıza teker teker tecavüz ettiler.
Ben biliyorum o olayı.
Ha, biliyorsun ya, bak hatırladın. Evet. Elazığ'da mıydı? Nerede, isim vermeyeyim de. Kız aylarca tedavi gördü. Az kalsın kan kaybından ölüyordu. Bunların arasında bir astsubay var. Bir esnaf var.
Aynen.
Bir bilmem ne var. Bunlar güya saygın aile babaları olarak dolaşıyorlar sokaklarda.
Hatta toplumun ikiyüzlülüğünü, bu konudaki ikiyüzlülüğünü biraz daha göz önünde bulundurmak açısından şu örneği vereyim. Yani bu gerçekten bu topluma olan bütün inancımı yıkmıştı. Bir ilde yine zihinsel engelli bir kadına oradaki herkes tecavüz ediyordu sırayla ve etmiş daha doğrusu. Bu işte mahkemeye falan yansıdı. Ve daha sonra da vicdanını rahatlatmak için, bu kadın yalnız yaşadığı için, işte bu kadının çeşitli ihtiyaçlarını gidermek, işte evindeki küçük tamiratlar yapmak. Yani bu kadar alçalmayı, işte bu kadar alçaklığı nasıl beceriyorlar gerçekten bilmiyorum. Ama bu gerçekten toplumsal bir yara. Yani orada iki tane sevgili belki bir çift öpüşerek yürüse ya da el ele yürüse onu linç eder o insanlar. Ahlakçı kesilirler. Yani ahlakçılık da zaten çok tartışmalı bir şey. Ama en aşağılık, en alçakça şeyi zaten kendileri yapıyorlar.
İşte o yüzden 200'lük toplum diyorum. Ben uzun süre Filer Balikop diyen çocukların rehabilitasyonuyla uğraşan bir vakıfta yöneticiydim. Yönetim kurulundaydım daha doğrusu. Şunu ben net söyleyebilirim. Ben çünkü tanık oldum bu olaya. Bali ve tiner koklayan ve tuhaflıkta yaşayan bir çocuk AIDS hastalığına yakalandı. Sonra araştırdık. Tecavüze uğramış çocuk. Çocuk AIDS hastalığıyla pençeleşti. Yani düşünebiliyor musunuz?
Evet.
Yani asıl Türkiye toplumunun o arka bahçesini o sokakta yaşayan tinerci çocuklara, Bali koklayan çocuklara sorsunlar. Bakalım neler anlatacaklar. Çok merak ediyorum.
Özür dileyerek burada bir parantez açabilir miyim? Yıllarca işte ana akım dedikleri burjuva medya bu konuda o çocuklara, tinerci çocuklara vebalı gibi davranılmasının yolunu açtı bana göre. Yani ben çocukluğumda da hatırlarım. Mesela sürekli tinerci çocukların birilerini gasp ettiği, birilerine tecavüz ettiği vesaire haberleri yayınlanırdı. Ama onlar ne kadar istismara uğradı, maddi manevi ne kadar istismara uğradı, bundan bahsedilmezdi. Yani bu, o çocuklar niye sokakta, bundan da bahsedilmezdi. Sorun orada zaten.
Tabii. Ben yazı dizisi hazırladım, bir sürü makale yazdım konuyla ilgili. İçindeydim olayların, çünkü çok iyi biliyorum. Göç, büyük göç dalgası sırasında ortaya çıktı. Biliyorsunuz İstanbul'da en büyük göç 90'lı yıllarda olmuştur.
Evet.
Bunun da bir nedenlerinden en önemlisi de kirli savaştır.
Evet.
Evleri, köyleri bombalanan insanlar, ateş altındaki insanlar canlarını korumak, çocuklarını korumak için peş parasız İstanbul'a geldiler. Büyük şehirleri İzmir'e geldiler. Pek Ankara'ya gelmediler ama İstanbul ve İzmir ağırlıkla. Orada aileler parçalandı İstanbul'da.
Evet.
Onlar, o çocuklar parçalanmış ailelerin çocukları. Üvey baba geldi sonra. Üvey baba istemedi. Üvey anne geldi. O istemedi. Çocuk niye sokakta yaşasın ya kış günü? Şimdi sokakta yaşamak ne kadar korkunç biliyor musunuz? Ben eve kendimi zor attım. Eksi kaç derece İstanbul? Felaket. Allah korusun onları. Ne yapacak insan? Evsiz insan. O çocuklar nerede yaşıyor biliyor musunuz? Bakın AIDS oldu diyorum.
Ya, bugün aynısını Suriyelilere yapıyorlar işte ya da Afgan göçmenlere yapıyorlar. Yani onlar da çok kötü koşullarda yaşıyor. İşte bir tanesi çıktı geçen tanınmış bir müzisyen ablamız.
Çok iyi bir arkadaşımdır ama çok talihsiz bir açıklama.
Ben o kadar iyi bir insan olduğumu düşünmüyorum.
Yani, görüştük ettik benim de bir şiirimi okudu. Yani merhabamız var ama çok üzüldüm. Yani soysuz Araplar demek ne demek ya?
Yani şu süreçte yani o insanlar her türlü şeye açıkken, her türlü şiddete uğrarken bir de üzerinden bunu beslemek ve bunu bir sanatçı olarak, tanınmış bir insan olarak yapmak.
Çok üzüldüm. Hani karşılaşırsak bazen karşılaşıyoruz yollarda ama söyleyeceğim kendisine çok yazık.
Ben tweet attım kendisine. Dedim ki biz dedim aşık olduğumuzda, efkarlandığımızda sizin şarkılarınızı dinlerdik. 3-5 arkadaş uyduruk bir şarap alırdık, bir araya gelirdik. Sizin şarkılarınızı çalar söylerdik. Aşkı, anılarımızı ve gitarımızın telini kirlettiniz dedim ya.
Çok doğru, şöyle düşünmek lazım. Bakın böyle ayrımcılık yapılıyor. Bakın 5 milyon insan yaşıyor. Türk ve Kürt. Almanya'da mesela. Şimdi Almanlar bizim insanlarımızı aşağılayınca üzülmüyor muyuz biz?
Yani.
Üzülüyoruz değil mi? Ne muamelelerle karşılaştılar. İlk gidenler özellikle ilk kuşaklar, ikinci kuşaklar. Şimdi entegre oldular belki ama neler yaşadılar o insanlar? En aşağılık işlerle çalıştırıldılar. O zaman ne olacak? Biz de mi Almanların bize yaptıklarını ki onlar o kadar yapmadılar. Yine bir sürü insan orada hayatını kazandı, ekmeğini kazandı. Şimdi entegre oldular. Ayrı bir konu da. Şunu da düşünsünler. Bakın iklim krizi, küresel ısınma, nüfus patlaması, göçler. Bir gün hepimiz şey olabiliriz. Göçmen olabiliriz. Bir gün hepimiz bugün Suriyelilerin yaşadığı, Iraklıların, Afganların, Afrikalıların yaşadığı şeyi, mülteci olanların karşılaştığı şeyleri bir gün biz de yaşayabiliriz. Mülteci olmanın ne demek olduğunu o zaman anlarız. Şimdi iklim krizi, Türkiye iklim krizinin içinde en riskli bölgelerden biri. Hı hı. Ve su savaşları başlayacak belki. Evet. Bakın Bangladeş'ten 100 milyon insanın batıya doğru göç edeceği söyleniyor. Bunları fütüristler, bakın 20 sene önce söyledi gelecek bilimciler. Böyle evet. Bir şey olacak diye. Bunu düşünelim, bir empati kuralım. Biz onların durumunda olsaydık, vatanımızdan, ülkemizden kopup ekmek parası için yollara düşseydik, sırtımızda bir sırt çantası, kucağımızda bir bebek, elimizde valiz, nereye gideceğimizi bilmeden geleceksiz, umutsuz yollara dökülseydik acaba bize soysuz Türkler yani çıkar mıydı? Çıkar tabii, çıkar, çıkar. Her zaman çıkar da. O yüzden kimse, ben ülkemde rahatım, mutlu mesut yaşarım, şu var bu var demesin.
Ya bir de soy ne ya? Hani bugün soy üzerinden...
Ya soy ne demek?
Ayet, adiyet kurmak.
Sıklar olsun ya. Soy ne ya? Soy ne ya? Türkiye'de araştırma yaptılar. Bu genetik araştırma yaptılar Türkiye'de. Yaşayan insan grupları arasında. Türk, saf Türk kökenlilerin oranı ne biliyor musunuz? %4.
Yani ya... öyle zaten böyle vatan... mümkün değil yani hiçbir ırkın öyle saf olması ki olsa ne değişecek o da ayrı mesele.
Ne değişecek ya ne değişecek? Ermenileri kovduk, Rumları kovduk. Bir sürü kadim halklar bunlar. Anadolu'da bizden daha önce var olmuş olan halklar. İşte kaldık çölleşti ülke. Biz çok renkli bir toplumduk. 6-7 dil konuşulurdu İstiklal Caddesi'nde. Vatandaş Türkçe konuş diye insanların dillerini yasakladık.
İşte şimdi...
Darbede 80, ondan önce 74 Kıbrıs çıkarması da, ondan önce varlık vergisi, ondan önce mübadele, ondan sonra Kıbrıs Savaşı bilmem ne derken kalmadı o insanlar. Biz meyhaneciliği Rumlardan öğrendik. Mimari, demir ustalığını Ermenilerden öğrendik. Şimdi işte böyle hayrat bir toplum çıktı ortaya.
Ya mesela bakıyorum, ben müzisyenim işte, birçok enstrümanı çalabiliyorum. Mey dediğimiz enstrümanla Ermeni çalgısı olan duduk arasında bir perde fark var. Ve çalım tekniklerinde kadar her şey aynı neredeyse. Yani
evet, çünkü beraber yaşamışız ya yıllarca. Beraber yaşamışız ya. Yani yazıklar olsun yani. Affedersiniz Ermeniz dedi arkadaş ya. Arkadaşım ben. Ayıp bir şey bu yani. Ayıp bir şey yani. Dolayısıyla bakın bu son 20 yıllık süreçte ülkemiz çok yara aldı. Çok yara aldı. Bunların telafisi çok zor olacak diye düşünüyorum. Azınlıklara bakış, Kürtlere bakış, Ermenilere, Rumlara, eşcinsellere yönelik de şimdi transvestiler ve transseksüeller eşcinsellerin yaşadığını düşünün.
Siz aslında hani edebiyat anlamında Türkiye'de bunu işleyen ilk işleyen insanlardan birisiniz sanırım. LGBT.
Yani, tabii çünkü onların arasında yaşadım ben. Onların hayatını biliyorum. Görüyorum, dokunuyorum. Feci bir şey. Yani bu ülkeye travesti olmak, transseksüel olmak çok zor, çok ağır bir şey. Dolayısıyla bu erkeklik ideolojisinde biliyor musun? Homofobikten çıktık diyorlar ya.
Evet.
Erkek adam olmak falan filan. Asıl erkeği vuran bu ideoloji biliyor musunuz?
Kesinlikle, bence de.
Asıl erkeği vuruyor biliyor musunuz? Tabii kendini vuruyor. Erkekliğin bu kadar yüceltildiği bir yerde erkek bunun altında kalır. Yani insanın karısını, sevgilisini, eski karısını öldürmesi kadar derin bir çaresizlik yoktur.
Ya bu çaresizlik deyince biraz meşrulaştırmaya da giriyor. Yani şey değil, kimse ezilmişliğini başkası üzerinde sınayamaz. Yani özellikle erkekler kadınlar üzerinde sınayamaz. Böyle bir gerçek.
Sınıyor.
İşte buna karşı mücadele etmemiz gerekiyor zaten. Yani iş yerinde patronundan, şefinden azar işitiyor. Sokakta başkasından azar işitiyor. Evde geliyor, karısını, çocuğunu dövüyor, öldürüyor, kesiyor, biçiyor. Yani buna kimse kimsenin bir şekilde malı değil ve kadın da kimsenin mülkü değil. Öncelikle zaten bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bugün en büyük sorunlarımızdan birisi bu.
Vallahi zihniyet devrimi gerekiyor. Ama şimdi şu var. Ben siyaset bilimi okudum. İyi de okudum. İyi hocalarımız vardı. Bakın yukarıdaki ne söylersin? Dışarıdaki onun 10 misli yer var.
Evet.
Bakın şu söylemler bizim yabancımız değil. Hatırlıyoruz bunları. Çok da eski değil ama kadınlar yüksek sesle gülmemeli, kahkaha atmamalı.
Evet.
Hamile kadınlar sokağa çıkmamalı. Hatırladınız mı bunları? Kadınla erkek eşit değildir. Fıtratında yoktur. Bu cümleleri hatırlıyoruz değil mi?
Hatırlamaz mıyız?
Bu cümleler...
Sonuçlarını da görüyoruz yani bugün.
Bakkal Mehmet Efendi söylemiyor bunu. Ya da Manav Hasan Efendi söylemiyor. En üst düzey bakanlar, o zamanki şu an Cumhurbaşkanı olan Başbakan,
evet,
eşitlik, kadın erkek eşitliği işin fıtratında yoktur dediler.
Evet.
Hamile kadın sokağa çıkmasın. Dondurma yemesin, gülmesin. Ne oluyor sonra? Bunun sonuçları işte böyle oluyor. Adam karısını, eski karısını, neyse nişanlısını falan, sevgilisini öldürme hakkını kendine görüyor. Bir sosyolojik bir deprem yaşıyor çünkü. Artık kadının yeri ayrı. Çünkü kadın ekonomik bağımsızlığına kavuşuyor, çalışıyor, okuyor. Çekmiyor baskıyı, zulmü kabullenmiyor. Mesela şu anda ben bunun üzerine bir sürü araştırma okudum. Boşanma talebi kadından geliyor. Yani erkekten çok az, büyük oranda boşanma talebi kadından geliyor. Bizim annelerimiz zamanı farklıymış. Orada roller varmış. Kadının rolü belli, erkeğin rolü belli.
Kanıt sanmış erkeklik vardı. Yani kadın da erkek gibi düşünüyordu. Düşünmek zorunda kalıyordu ya da. O nedenle bunu da besliyordu bir taraftan yani.
Boşanmak ayıptı. Yani,
tabii.
Annemle babam birbirini çok mu sevdi? Yani o her gün kavga çıkardı. Boşanma diye bir kelime duymadım ben. Öyle bir şey olmazdı. Kaç sene evli kaldılar? 40 sene mi? 5 sene mi? Ama şimdi öyle değil. Hayat bir kere yaşanıyor. İnsanlar kendi yollarına gidiyorlar. Bundan daha doğal bir şey olamaz. İşte erkek de bu ezberi bozuluyor burada. Nasıl olur ya? Babasından gördüğünü, dayısından gördüğünü uygulamaya çalışıyor. Uyduramıyor kendini bu sosyolojik dönüşüme. Deprem yaşanıyor. Sosyolojik bir deprem yaşanıyor. Ama o oldukça uzun sürdü bu. Bakın son yıllarda da artık başladı. Yani 2007'ye bakın, 2005'e bakın. Ondan önceki seneleri söylemiyorum bile. Geometrik hızla artıyor bu iş. Daha geçen gün.
Ve şeye rağmen artıyor. Yani o muhafazakarlığa, ailenin kutsanmasına rağmen artıyor. Yani çünkü bir taraftan aileyi kutsuyor sistem ama bir taraftan da sistemin yani o şey ekonomik dönüşümü aileyi de parçalıyor. Yani bugün işte bir ailede sadece bir kişi çalışamaz. Çalışırsa açlıktan ölür. Şimdi iki kişi çalıştığında zaten birlikte de zaman geçiremiyorlar ve farklı dünyalara açılıyorlar. Haliyle bu kurum kendiliğinden yani kapitalizm o kutsadığı aileyi aslında kendi şeyleriyle yarattığı sonuçlarla, koşullarla çözüyor aile kurumunu.
Tabii şimdi akıllı telefonlar çıktı, internet var. Alternatif çok. Dolayısıyla mobilize bir toplum. Çok hızlı dönüşen, değişen bir toplum. İnsanlar birbirlerinden çabuk kıyıyorlar. Mesela evlenenlerin %35'inden fazlası o yıl içinde boşanıyor. Büyük bir boşanma yüzdesiyle karşı karşıyayız. son süreçte. Ama bunun sonu tabii büyük yalnızlıklar, büyük hayal kırıklıkları, ayrı bir konu, o ayrı bir şey. Edebiyatın konusu o da.
Şimdi edebiyatın biraz dışına çıktık, aslında biraz da içine girdik. Diyalektik olarak.
Yani, şeyden geldik bak buraya, benim öykümden etkilerini evet. Söyledim.
Yani. Şimdi bir...
Ama evet. Sigaranı söndürmeden.
Evet, bir şarkı arası verip ondan sonra yine edebiyat üzerinden, zaten edebiyat toplumsal gerçekliğin yansımasıdır hani bana göre, bir, en azından sizin yaptığınız.
Her şey edebiyatın konusu, biliyor musun?
Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden sorun yok. Bir şarkı arası verelim, ondan sonra devam edelim. Tekrar merhaba dostlar. Yakın zamanda aramızdan fiziken ayrılan sevgili Theodorakis'ten bir ezgi çaldım. Ama bu arada da Theodorakis'in yarattığı hayal kırıklığını biraz konuştuk bir ezme hocamla. Ama konumuz o değil. Şimdi ben mesela edebiyat Edebi öyküler üzerinden yürüyecek olursak, Cezmi Hocam'ın üretimleri üzerinden yürüyecek olursak, yazar mı toplumu var ediyor, toplum mu yazar var ediyor? Şimdi muhtemelen bu girizgahtan hangi yazıyı kastettiğimi anlamıştır kendisi. Mesela bir kapıcı öyküsü vardı hocam. Şimdi acaba gerçekten ben de mesela yazan birisiyim ve şunu çok düşünüyorum. Acaba ben toplumsal şeylerden beslenirken, toplumsal olaylardan işte beslenirken bir şeyleri istismar mı ediyorum? Ya da ben onu yazıyorum diye ya da ben ona duyarlılık gösteriyorum diye mi o benim için önemli? Yoksa kendi varoluşunda mı önemli? Bu konuda gerçekten fikrinizi merak ediyorum.
Evet ya, bir daha sorarsan son cümleni ne demek istediğini
Yani
tam yapalım.
burada şunu sordum. Mesela o öyküde sizin kafanızda işte bir kapıcı, emekçi bir kapıcı şeyi var. Ve o sizin kafanızda aslında bir kalıp. Ama o orada yazılan insan değil. Ve sizin aslında bunu şey yaptığınızı fark ettiğinde işte onunla yazmak için ilişki kurduğunuzu düşündüğünde bütün büyü bozuluyor mesela. Sizi sıradan bir insan olarak görmeye başlıyor ve size olan bütün ilgisi bitiyor. O bana işte şunu düşündürdü. Yani gerçekten edebiyatçı, sanatçı ya da politikacı da olabilir bu. Yani hani genel ana akım politikacıları kastetmiyorum. İşte halk dediğimiz, emekçi dediğimiz o insanları kafamızda bir şablona oturtup o kafamızdaki şablonun dışına çıkarmayıp aslında işte onunla kurduğumuz ilişkiyi onun üzerinden onu işte edebileştirerek kurduğumuz için mi acaba biz dolayımsız ya da saf bir ilişki kuramıyoruz o insanlarla.
Yani tabii şimdi edebiyat dediğimiz zaman burada eğer bir şablona oturtarak yazıyorsa, fikir yürütüyorsa orada bir gerçek bir edebiyattan bahsedemeyiz. Nedir yazar? Kült yazar diyoruz. Entelektüel yazar diyoruz. Muhalif yazar diyoruz. Şablonları kıran, şablonları dağıtan kişi anlamına geliyor biraz da. Onun dışına çıkan, ışıla gelmiş, sırada anlaşmış şeylerin arkasını gören, oyunu bozan, ezberi bozandır sanatçı. Ezberi bozmadan yazarsanız zaten o eserin kıymet harbiyesi yok demektir. Ters
Şimdi
gidiyor.
mesela bir şeyleri metalaştırmış mı oluyoruz diye düşünüyorum. Yani işte toplumsal bir şey, kadın sorununu mesela, işte bir kadının şiddet görmesini mesela yazdığımızda aslında yazmalı mıyız, yazmamalı mıyız? Ya işte mesela Hrant Dink'in katledilişinin yıl dönümü işte 19 Ocak yaklaşıyor. Mesela Hrant Dink'i yazdığımızda acaba biz o an hani belli bir şeyi, işimizdeki bir şeyi tatmin etmek için mi onu yazıyoruz? Zarar mı veriyoruz aslında? Onu kullanmış mı oluyoruz? Yoksa daha fazla mı yazmamız gerekiyor onu? Bu da çok büyük çelişki
Ya
benim
insanlar,
kafamda.
doğru söylüyorsun da insanları samimiyet testinden geçiremeyiz. Kimin neyi nasıl için yazdığını teste tabi tutamayız. Ama şu var, evet Türkiye'de çok sayıda insan, benim de çok hoşuma gitti bu Hrant Dink'e sahip çıkmaları. Ki ben de 19 Ocak'ta orada olacağım. Muhtemelen ayağım sakat, şimdi zor yürüyorum ama gideceğim. Agos gazetesinin önünde olacağım.
Evet.
Bu çok anlamlı, çok güzel bir şey. Evladına sahip çıktı ülkemiz, aydınların, sanatçıların, sosyalistler, demokrat insanlar. Ve en güzel cenaze törenlerinden biri oldu, Fransız cenaze töreni. Bir anlamda birçok insan Ermeni meselesiyle yüzleşti. Bu çok önemli. Türkiye hala büyük çoğunluk yüzleşemedi ama bir şey kırıldı orada. Barışçı bir insandı, barış güverciliğiydi. Çok seveni vardı gerçekten. Çünkü onda dost olmamak imkansızdı Frank. Bu kadar cana yakın bir insandı ki sözleri yanlış anlaşıldı. Linç edildi maalesef. Bunun arkasında Hürriyet Gazetesi de vardır. Ve FETÖ devreye girdi. Onların parmağı varmıştır. Yandaş medya ve gerici yobaz medya, derin devlet biliyorsunuz, o işin içinde onlar vardı. Adım adım bir halkaydı Hrant'ın katli. O süreçte papazlar öldürüldü biliyorsunuz Trabzon'da.
Evet.
Başka katliamlar da oldu. Afet peş peşe oldu bunlar. Bir sürece doğru gittiği hikaye. Ama halkımızın büyük çoğunluğu Fransa sahip çıktı. Güzel bir şey. Dolayısıyla bir yazının samimi olup olmadığını iyi bir okur anlar. Orada beis yok. Ne için yazılmış anlar onu. Bağrına basar. Samimi bir yazı, içten bir yazıyı. Onu anlarız. O mesele değil yani.
Bir otobüs öykünüz vardı.
Otobüs tabii, evet.
Bir tane aslında herkes birbirini itip kakıyordu ve işte birisi birisini taciz ediyordu. Normal işte hayat içerisinde yaşanan ne varsa orada vardı. Ve parası olmadığı için annesiyle çocuğunu indiriyorlardı otobüsten ve sonrasını siz farklı kurmuşsunuz. Bir ütopya kurmuşsunuz. Bu beni mesela o kadar etkiledi ki, yani bu olmayacak bir şey değil. Bu o kadar basit bir şey ki. Ve bu olmalı. Yani bu ütopya olmamalı ya. Yani biz bunu gerçekten yaşamalıyız ve sizin o öykünüzü de her yerde böyle yaymalıyız ya. Bakın yazıldı ve oldu diye.
Orada tabii önemli bir nokta var. Kızın, kadının daha doğrusu kocası cezaevinde. Bu kadın da zor. Eşi cezaevinde maddi sıkıntı yaşıyor ve bilet alamıyor ve otobüsün dışına itiliyor ve otobüsümüz öylece dururken bir anda tabii bir ütopya o ya, orada kurduğum
Aynen.
benim. Genelde basar gider otobüs şoförü. Kimse de bir şey diyemez. Otobüs şoförüne karşı çıkamaz.
Karşı çıkmak bir tarafa zaten bas git derler.
Tabii yani yürü git derler. Yani ben şu anda bastonla yürüyorum. Hastalık rahatsız geçiyorum. Geçen beni adam gördüğü halimi de aşı olmaya gidiyordum. Korona aşısı. İndirdi beni. Es kodum yok muymuş? Bilmem neymiş. Uygulamayı indirme. Yani bir kişi de ya bu adam işte zor yürüyor. Ön tarafta maskesi de var otursun diyemedi. Ben o kadar yolu 3-4 kilometrelik yolu yürümek zorunda kaldım.
İşte
Belki benim tabii bir şof şeyler bu tramvay kullananlar artık çoğu kadın Kadıköy'de. Hoşuma gidiyor. Hoş böyle güzel kadınlar tramvayları kullanıyorlar. Çok güzel. Bir tanesi taciz etti bir yolcu. Kadını aşağıladı. Hakaret etti şoföre. Şoför mü? Batman diyelim. Batman ha. Tramvay. Yürüter kadın. Batman. Kadın sustu. Bir şey diyemedi. Adam öyle haklı çıkmaya çalıştı falan. Yobaz bir tip zaten. Ben adama müdahale ettim. Adam beni görünce sustu. Sonra da kadına Batman'a döndüm. Dedim tebrik ediyorum sizi. Çok da güzel kullanıyorsunuz. Siz haklıydınız. Sizin suçunuz yoktu. O adam adına özür dilerim dedim falan. Ama şu var. Genelde insanlar çok ezikler Türkiye'de.
Evet.
Etmişler insanları. Yani ev, ailede ezilmiş, okulda ezilmiş, askerde ezilmiş, ezilmiş insanlar yani. Ben bir hastanede kalıyordum. Hastanede bir hafta kaldım, tedavi görüyordum. Yani sabah adam kapıyı çalmadan içeri alıyor. Gerçekten. Ya insan kapıyı çalar kardeşim. Ben çıplağım, belki banyodan çıktım bilmem ne. Diğer hastalara da sordum. Aynı muamelelere tabi tutulmuşlar. Hiç saygı yok hastalara. Köpek muamelesi yapıyorlar. Biraz orta sınıfın aşağısı, biraz yoksul hastalar çoğu. Ondan sonra ben dedim ki toplanalım, itiraz edelim. Bunu başhekime bildirelim dedim yani. Uygulamalar kalksın. İnsan gibi davransınlar. Kapıyı tekmeyle açıyor, omuz atıyor kapıyı, giriyor içeri. Bir selam sabah yok falan. Ondan sonra. Tamam dediler abi, sen bize önderlik et. Sosyalist bir insanım ben. Yani ben itiraz eden bir insanım. Yıllardır böyle yaşıyorum zaten. Sonra toplandık. Başhekim geldi, başhekim yardımcısı geldi. Birileri geldi. Evet dediler, dinliyoruz sizi. Ben bir şeyler anlattım. Bir tek kişi o hastanede benim yanımda olmadı biliyor musun?
Tahmin edebiliyorum.
Hepsi sustu. Ya arkadaşlar dedim, siz beni öne attınız. Ben sizlerle ne konuştuk? Hani böyle böyle tamam dediniz. Şimdi beni yalnız bıraktınız burada. Ben ne yapacağım şimdi? O da tabii fiyasko. Yalnız kaldım. Başhekimle yardımcısı bilmem ne doktorlar benim halime gülümseyerek biraz alaycı bir şekilde çekip gittiler. Her şey öyle devam etti. Akrep gibisin kardeşim, akrep gibisin diyor ya, koyun gibisin kardeşim.
Evet. doğum yani günü de hem de bugün. Nazım.
120 yaşında.
Evet.
Nazım saygıyla sevgiyle diyoruz. Batlı adam, akrep gibisin kardeşim, koyun gibisin kardeşim. İşte o koyun gibisin dedikleri insanlar ne yazık ki bu hale getirdi. Bizi bu hale getiren bir Fatih'e. Koşulsuz destek verdiler.
Şimdi göre. Aslında sadece o kadar basit değil bence ya. Yani 20 yıllık bir şey değil bu. Yani
doğru söylüyorsun. Pardon, yanlış anlaşılmayayım. 20 yıllık bir şey olur mu? Daha öncesi de vardı bunun. 12 Eylül'de ne oldu? Ne oldu 12
Eylül'de? Özellikle 12 Eylül'ün sonrası. Yani bu yani. Toplumda işte hani o çok fazla ezilmişlik var dediniz ya, onun bir de linç kültürüne dönüşme olayı var. Sartre Antisemit'in kitabında şey der. Antisemitleri tanımlarken işte bunlar toplumun en ezilmiş insanlarıdır. Ve bütün öfkelerini Yahudilere yönetirler. Çünkü ona karşı birlikte hareket etme şansı yakalamışlardır ve birlikte kendilerini güvende hissederler. Bütün ezilmişliklerini öyle çıkarırlar der. Bizde de ben biraz ona benzetiyorum. Yani her yerde eziliyoruz ve işte en ufak bir olayda o bir anda güruhlaşıyor ve toplum bir anda lince dönüşüyor her şey. İşte göçmen olayında böyle, kadın sorununda böyle. Gerçekten bu üzerine çok düşünülmesi bir şey. 20 yıllık basit bir olay değil. Yani bugün iktidar değilse de bir şey değişmeyecek.
Şöyle Burakcığım, yakın döneme dair bir yorumda bulundum. Yoksa
sizin için demedim zaten. Genel olarak böyle bir anlayış var çünkü hani.
Can yakıcı bir sorun ya.
Evet.
Şu anda yaşadıklarımız. Evet. O yüzden yakın döneme dair bir örnek vermek istedim. Yoksa olur mu? Ya kaç 80 senelik bir sorun ya bu. Yani. Kuruluşlarına kadar gider mi bu mesele?
Biraz yani, güleceğimiz bir başlık açalım mı ya? Şey bu epistemolojik yalnızlık. O kadar çok sevdim ki ben o öyküyü böyle 2-3 kere okudum. Gerçekten böyle tipler de var. Kısaca özetleyelim isterseniz. Böyle, ya siz özetleyin.
Evet, yani bir herif vardı bizim arkadaş grubunda. Pek de sevmezdim. Böyle bir hava verirdi. Öyle garip, anlaşılmayan sözler sarf ederdi. Uydurma çoğu. Kafasına uyduruyor ama hava yaratıyor ki, düzenli bir hava yaratıyor. Ulan bilmediğin bir şey söyleyince birisi, ne söyledi bu adam falan diyorsun. Sen de bilmiyorsun onun ne anlama geldiğini. Ve gizli bir hayranlık bir anda oluyor. Çekingenlik de oluyor bu kimisinde. Kimisi söz söyleyemiyor falan. Bilse insanlar onun uydurma olduğunu hemen foyası ortaya çıkacak ama adam öyle bir tiyatral yeteneği de var.
Ve çok böyle insan.
Çok böyle. Dolayısıyla ne kadar anlaşılmayan cümleler kurarsa yazar o kadar çok hayranlık duyuyor mesela. Kendi cephemden de söyleyebilirim. Yani biz o kadar zor bir şey içinden çıkılmayan bir şey söylediği yazdığı zaman sen onun altında eziliyorsun, bir şey diyemiyorsun, o üstünü kuruyor. Şimdi uydurmuş şey, epistemolojik yalnızlık içindeyim. Rastlıyor. Kız anlamıyor. Epistemolojik yalnızlık ne demek? İlk defa duymuş böyle bir şey. Anlayamadığı için de ya öyle biliyor. Adama gizli bir hayranlık duyuyor. Yani çok gizemli bir adam. Kadınlar böyle gizemli adamları severler.
Evet.
Az konuşuyor. Az konuşuyor ama arada öyle bir laf ediyor ki bütün dikkatlerini üstüne topluyor. Bir de özellikle kadınlarda vardır bu. Az konuşan erkeklere sempati duyarlar. Çekim duyarlar. Ulan, neler saklıyor bu? Ya da bizden hoşlanmadı mı? Bizi değersiz mi buldu? Taşma mı buldu falan gibi. Bir üstünlük duygusu oluşturuyor tabii bu adam çevresinde. Epistemolojik yalnızlık diye bir şey yok da uydurmuş herif. Ama güzel uydurmuş.
Ya onu o mu uydurdu, siz mi uydurdunuz? Onu merak ettim.
Ben uydurdum. Dedim ki söylersem adam böyle bir şey söyler. Tabii o bir kurgu. Epistemoloji bilginin bilimi demek.
Evet biliyorum.
Bilimi demek ve yalnızlık yılına geliyor. Saçma sapan bir şey. Lağına turşusu gibi bir şey. Bu ne Peris, bu ne Lağına turşusu.
Ama gerçekten çok fazla var yani böyle.
Öyle film yaptı ki. Yani onlarca şiir yazdım, mevki yazdım kadın. Onun peşinden gitti. O kadar yazı yazdığım halde epistemolojik yalnızlık bir şey bulamadım yani. Eski uydurabilseydim yani. Kız gitti.
Yazık olmuş.
Bıraktı beni. Epistemolojik yalnızlığım yoktu. Ben köpek gibi yalnızım. Köpek gibi yalnızım deseydim kıza belki benden rahatsız olacak. Epistemolojik yalnızlık olunca ulaşılmaz oluyorsun yani. Şimdi böyle bir yalnızlık yaşamamıştır şimdiye kadar. Tabii.
Bu çok yaygın bir şey gerçekten ya. Çok bu tip insanlarla çok karşılaştım. O yüzden benim çok hoşuma gitti. Ama şeyi de güzel bulmuşsunuz yani. Başlığı da güzel bulmuşsunuz. Bir şarkı arası daha verelim mi?
Tamam. Ama bak şarjım bitiyor. Dikkat et.
Tamam. Thank you. Evet sevgili dostlar, bir saati geçti ve biz bu kaydı şu anda canlı yayınlanmıyor bu program tahmin ettiğiniz üzere. Hani Cezmi hocamın vakti yoktu, o yüzden gecenin şu anda 1.30 ve biz çok keyifli bir kayıt gerçekleştirdik. Son sözlerini alayım ve daha fazla yormayayım Cezmi hocamı. Çok teşekkür ederim. Son sözlerinizi alayım ve bitirelim.
O son sözleri sevmem ben ya. Yani diyor ya Can Baba.
O zaman buraya bir virgül koyalım.
Bir varmış da bir yokmuş deme, ağrıma gidiyor diye. Evet. Sanki bir varmış bir yokmuş diyecek gibi oluyor insan. Bir de şey de vardı biliyor musun? Röportajın sonunda genç yazarlara ve şairlere ne önerirsiniz? Allah peki bir şey yok. Ne önerin bilmiyorum. Ama
genç yazarlara ve şairlere bence bir şey önermeyin ya. Onlar kendi yollarını bulsunlar.
Ben bu soru karşısında ne oluyor? Kaşıntı yapıyor bende. Ne diyeyim ben? Şey miyim yani?
Yani size herhalde kimse bir şey önermemiştir ilk yazdığınızda, sonradan belki hani yazılarınız okuduktan sonra önermişlerdir ama yani.
Tabii canım, ben kendi yolumu kendim buldum. Ha, ama büyük şairler beni etkilemiştir. Onlar
biliyor. Yani biraz şöyle aslında, şimdi Nazım mesela, Nazım'la Orhan Kemal'in arasındaki diyalog mesela çok önemlidir bu alanda. Yani mesela Orhan Kemal'in şiire yatkın olmadığını ama romana yatkın olduğunu duyabiliyor musunuz beni? Düştünüz mü? Maalesef şarjım bitiyor demişti ve şarjı bitti sanırım Cezmi Hoca'nın. O yüzden ben size veda edeceğim bu akşam. Tekrar sevgili Cezmi Ersoy'a teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim herkese.